Sorularla Lisaray'ın programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımıza 19. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
7. leşa, işte bak, şu Cezire-i Vasiya'da vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyye-i vahşiyenelerine def atan kal ve ref ederek bütün ahlak hasene tesis edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulub, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. Bu reşayla ilgili birkaç şıkta sualımız var hocam. Birincisi, vahşi adetlerine mutasip, inatçı muhtelif akvamın bu kötü ahlaklarını defaten kal ve ref ifadesi konusunu izah eder misiniz?
Evet, vahşi ve adetleri mutasip. Vahşi medeninin zıddı. Vahşet medeniyetin zıddı. İşte bu vahşetin en büyük örneği de işte her zaman söyleniyor. İşte kızların diri diri toprağa gömmeleri. Yani kız çocuğu olduğum Ali diyor, niye benim kızım oldu? Utanıyor güya. Gidip kızını toprağa diri diri gömüyor. Şimdi bu kadar vahşet içerisinde iken insanlar, bir adetlerine mutaassıp, yani taassup içerisindeler adetlerin de işte en büyük adetleri putlara tapmaktan tut, işte örflerine varıncaya kadar birçok menfi adetlerin diyor, defaten hemen demek de burada kısa bir zaman içinde diye anlayacağız. Çünkü 23 sene sürüyor malum tebliğ dönemi Peygamberimizin. 23 senede Üstad'ın ifadesine göre 124 bin sahabe yetişiyor. Değil mi?
Evet.
Bu çok muazzam bir şeydir. Yani 23 senede 124 bin kişinin işte böyle bir halden şöyle bir hale gelmeleri. Muazzam bir hadise yani. O defaten sayılır. Çünkü bu 23 sene içerisinde efendim söyleyeyim işte uyuma var, yeme var, içme var, harfi var. Bütün bunları kat. Sürekli 23 sene tebliğ yapılmış insanları karşısına alıp.
Evet.
Böyle bu kadar kısa bir zamanda 124 bin kişinin Ehl-i Sünnet'in itikadına göre en büyük veli dahi diyor bir en küçük sahabenin derecesine yetişemiyor. Bu kadar kişinin böyle bir dereceye ulaştırılması defaten demektir yani.
Evet.
Kal ve ref arasında şöyle bir fark var ve ilişki var diyelim. Kal bir şeyi kökünden söküp atmak. Kal. Ref de söküp atmakla kalmayıp aynı zamanda yükseltmek.
Evet.
Değil mi? İrtifa diyoruz ya, yükseklik, evet. Ref. Şimdi ne gibi mesela? Diyelim ki bir yerde bir zakkum ağacı var, onu söküp atıyorsunuz.
Evet.
Bu kadar kalmıyor, yerine de hurma ağacı dikiyorsunuz.
Evet.
Yani hem kötüyü kaldırmak, yerine de iyi dikmek. İşte zulmü kaldırmak, yerine adalet, mükemmel bir adalet getirtmek mesela. İşte şirki ortadan kaldırmak, yerine tevhidin acını kalplere yerleştirmek. Bu şekilde bütün kötülükleri kaldırıp, yerine iyilikleri dikmek. Kal ve ref deyince bunu anlıyoruz. Hani üstadım bir yerde açıklıyor ya bir ayeti. Yübeddüllâhu seyyiâtim hasenât.
Evet.
Üstad bunu 23. sözde mi geçiyordu? Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayr inkılap eder.
Evet.
Yani seyyiâtın hasenâta tebdil edilmesi ne demek? Yani geçmiş günahları bir o kadar sevap yazdırıyor demek değil diyor üstad. Yani o manaya getiriyor. Yani ondaki şer kabiliyeti hayr inkılap ediyor. Adam diyelim işte büyük bir şair, İslam'ı hicvederken aynı şair Müslüman oluyor, İslamiyet ediyor.
Evet.
O kabiliyeti müsbette kullanıyor. Şimdi işte sahabeler de böyle adetler mutasip iken İslam'a girince bu defa İslam'a bağlılıkta
salabet
oluyor değil mi? Çok güçlü bir imana sahip oluyorlar. Tam tersini inkılap ediyor. İşte hurafattan efendim temizleniyorlar, hidayete, doğru yola ulaşıyorlar. Bu şekilde bütün zulüm içinde iken işte karıncaya ağır, ayak basılmaz hale geliyorlar diyoruz. Bu manada baktık mı onlardaki bütün kabiliyeti şerler, kabiliyeti hayrı inkılap etmiş oluyor. Bu hepsi defaten, yani 23 sene gibi çok kısa bir zamanda.
Evet.
Tüm düşündük mi? Tek tek düşünce zaten defaten de oluyor. Adam bir sohbeti Müslüman oluyor.
Evet.
Değil mi? Defaten böyle de anlaşılabilir. Yani birçok insanlar bir mucizeyle Müslüman oluyorlar, bir sohbetle Müslüman oluyorlar, Kur'an-ı Kerim'i bir ayetini dinlemekle Müslüman oluyorlar. Bu manada da defaten kelimesi kullanmış olabilir. Diğer manada doğrudur yani.
Evet.
Evet.
Bütün âlem için muallim ve medeni ümmetlere üstad olma ne anlam ifade ediyor?
Yani muallim daha önce cehalet içindeyken, işte cehalet değil mi? Puta tapmak en büyük cehalet.
Evet.
Kızını gömek en büyük cehalet iken medeni ümmetleri üstad oldular kısa zamanda.
Evet.
İşte bunun en güzel misali üstad da diyor ya, Avrupa'nın muallim mi diyor?
Evet.
Endülüs devleti İslamiyesidir diyor. Yani Avrupa ya medeni ümmet üstad eyledi. Avrupa'ya medeniyet Endülüs'ten gitmiş oldu yani. Onları üstadlık etti Endülüs. Daha sonra da işte onun mütakibin Selçuklu, daha sonra Osmanlı. Derken dünyaya medeniyet dersi Müslümanlar tarafından büyük, geniş manasıyla, kamil manasıyla verildi. İşte daha önceki vahşet halinden kurtarmakla kalmıyor, kal etmekle kalmıyor. Bir de ref ediyor, yükseltiyor onları. Geçmiş kavim, birçok kavimleri üstadlık ediyor. Tabi üstadlık derken sadece medeniyeti, fenni anlamak da eksik olur. İşte onları şirkten kurtarıp tevhidi anlatmak onlara. Mesela medeni ümmet diyelim Hristiyanlar o zaman. Fakat hala teslise inanıyorlar. O inancı söküp yerine tevhidi getirmek.
Evet.
Değil mi? Bu da üstadlıktır. Daha büyük üstadlıktır bu. Birçok kavimlere İslam'ı anlatırlar, tevhidi anlatırlar, ahlakı anlattılar, adaleti anlattılar. Öte yandan da Endülüs'te olduğu gibi, Selçuklu'da, Osmanlı'da olduğu gibi dünya hayatı noktasında da onlar üstadlık ettiler. Fen ve teknik manasında da.
Evet. Akılların, ruhların, kalplerin, nefislerin fetih ve tesir edilmesini nasıl anlamalıyız?
Evet. Bak değil, zahiri bir tasallut diyor yani. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teskir ediyor. Fetih ve teskir dedim. Biri diğerinin neticesi oluyor. Fethettin mi, teskir etmiş oluyorsun yani. Değil mi? Bir ülkeyi fethettin mi oranın şeyi, ahalisi senin hizmetine girmiş oluyorlar.
Evet. Ha.
Ama şimdi buradaki fetih neyin fethi oluyor? Akılların, ruhların, kalplerin, nefislerin fethi. Yani bunun en güzel örneği işte Mekke döneminde var. Yaşanıyor değil mi? İslam ilk tebliğ edildiği zaman insanlara zahire mağlup durumdalar. Değil mi? Şimdi o gün Müslüman olan insanların tasallutla, zorla Müslüman olduğu söylenemez. Bu kadar işkenceye rağmen, zorla rağmen değil mi?
Evet.
Buna rağmen ne yapıyorlar? Kalpleri fethedildiği için, akılları, kalpleri, nefisleri hakkı kabul etmiş, tevhidi kabul etmiş, şirkten uzaklaşmış. Dolayısıyla bunları her türlü işkence kâr etmemiş ve dinlerinden dönmemişler. Bu ne olmuş? Diyelim bir süre sonra hicrete mecbur kalmışlar yine dinlerini muhafaza ederek. Yani burada zahiri bir tasallut yok yani. Resulullah Efendimiz bir hükümdar olsaydı, maddende ülke hakim birisi olsaydı değil mi? O zaman Müslüman olanlara denebilirdi ki belki bunlar işte menfaatçi Müslüman oldular. Yahut korktuklarında Müslüman oldular. İkisi de yok.
Evet.
Ne korkma var, ne korkma olsa müşriklerden korkacaklar. Çünkü onlar hayati tehlikeleri var. Güç ve kuvvet onların elinde. O bakımdan Mekke'de hakikaten İslam'ın temeli bu şekilde atılmış yani. Birçok insanın kanı ve canı o temel atılmış da yani İslam'ın temelinde kanlar ve canlar var yani. Dolayısıyla bu da zahir tasallut olmaz. Bu nefsin, kalbin, ruhun tezkir edilmesi yani hizmete alınmasıyla, ona hakim olunmasıyla ancak olabilir ve böyle olmuştur yani. Tabi bunlar hakim olunca o zaman ne oluyor? Fetih ve tezkir. Fethedince az önce arz ettim. fethettin mi tezkır de onun peşine gelir yani. Hı. İşte kalp fethedildi mi, insanın ruhu fethedildi mi, beden de tezkır edilmiş oluyor ona.
Evet.
Değil mi? Yani önce ruh fethediliyor, sonra beden o ruhun emrinde olduğu için o da ona giriyor. Dolayısıyla ruhları fethedilenlerin bedenleri de, malları da, mevkileri de, her şeyler İslam hizmetine girmiş. Tezkir kelimesi de bunu ifade evet. ediyor. Mahbub-u kulub, yani kalpler bizim mahbub oldu. Muallim okul, akılların muallimi, mürebbi nüfus, nefisleri terbiye etti. Yani emmari olan nefisler, kötülüğü emreden nefisler terbiye göre ta nefsi raziye, marziye makamına kadar çıktılar. Mürebbi nüfus demek, sultan erbabı, ruhların sultanı oldu. Yoksa zahiren bir tasallutla bu işler olmadı.
Evet.
Zorlu olmadı.
Allah razı olsun hocam. Sekizinci leşa. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak, bu zat, büyük ve çok adetlere, hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip, yerlerine öyle secaya-i aliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asıl saadeti görmeyenlere Cezzetül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Hadi yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, 100 sene çalışsınlar. O zatın, o zamana nispeten 1 senede yaptığının 100'den birisini acaba yapabilirler mi? 80. yaşada sigara örneğinin verilmesinin hikmeti ne olabilir acaba?
Sigara örneğinin verilmesi bence 2 sebepten dolayı olabilir. Birisi sigara içen kişilerin büyük çoğunluğu terk etmek isterler sigarayı ama terk edemezler.
Evet.
Değil mi? Yani istiyor ama yapamıyor yani iradesine hükmedemiyor. Küçük bir adet olduğu halde sigara küçük bir adeti, küçük bir kavimde ancak büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir.
Evet.
Yani büyük bir hakim olacak, büyük himmet gösterecek ancak devamlı kaldırabilsin. O da küçük bir adet olduğu halde bundan da kalmıyor. O adette kapılanlar bundan memnun olmadıkları halde, bırakmak istedikleri halde olmuyor.
Evet.
Bir de büyük bir hakim de bu işin peşinde. İçmeyin sigara diyor işte Sultan Murat misali. Sanki ona da işaret var burada. Büyük bir hakim de bırakın sigarayı diyor. Kendileri istemiyorlar sigara içmeyi. Buna rağmen yine şey yapamıyorlar. O kötü adetlerini terk edemiyorlar.
Evet.
Ama Peygamber Efendimiz ise nefisleriyle beraber meftun oldukları insanların sigara gibi nefret değil de meftun oldukları birçok kötülükleri ne yapıyor? Çok kısa zamanda defaten 7. yaşada geçtiği gibi defaten kısa zamanda onlar nefislerinin hilafına, arzularının hilafına hükümdarlık da yok ortada. Zahir az bir kuvvet. Sadece söylüyor.
Evet.
Değil mi? Sadece hakkı tebliğ ediyor. Netice Cenab-ı Hak'tan. Zahiri dediği hakikati kuvveti çünkü yani Üstad diyor ya esbabı teşebbüs etmek bir duayı fiilidir. Netice Cenab-ı Hak yaratıyor. İnsan çekirdeği toprağa attı mı, zahiri küçük bir kuvvetle atıyor. Ama onu ağaç yapmak büyük bir kudret gerektiriyor. O insanın işi değil.
Evet.
Aynen tebliğde de böyle. Hakkı anlatmak, anlatan kişinin zahiri küçük bir kuvveti vardır. İşte o asırda bilhassa Resul Efendimiz dediğim gibi hükümdar değildi. O da hicrete mecbur edilmiş birisiydi. Yani zahiri küçük bir kuvveti vardı. Ama vazifeyle karışma düsturunu peygamberlerin tek görevi tebliğdir, netice Allah'a aittir hakikatını %100 tatbik etmiş, Allah'a isnat etmiş, ona güvenmiş, ona dayanmıştı. Onun için hakikati kuvvetliydi. Onun için zahiri diyor. Zahiri, yani kuvveti zahiren küçük ama hakikatta büyük.
Evet.
Cenab-ı Hak yardım edince çok büyük işler başardı. İşte çekirdeğin Allah'ın izniyle ağaç olması gibi zahiri küçük bir kuvvetle bir de az bir zamanda ne yapıyor? O kötü adeti kaldırıyor. Bu küçük büyük bir hakim yapamadığını Peygamber Efendimiz az bir kuvvetle kısa zamanda başarıyor. Yerlerine çok büyük ahlaklar getiriyor değil mi? Öyle, evet. Öyle geçti. Evet. Yerlerine. Çok adetleri inatçı, mutasip büyük kavimlerden. Zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda refedip yerlerine öyle secdeye aliye ki. Yüksek secdeleri getiriyor yerine. Sadece kaldırmakla kalmıyor. Yerini az önce 7'de mi geçmişti? Kalve refederek.
Evet.
Yani sadece kaldırmakla, ortana kaldırmakla, söküp atmakla kalmıyor. Sakum ağacı söküp atar gibi yerine hurma ağacı dikiyor gibi.
Evet.
Güzel ahlaklar yerine yerleştiriyor.
Evet. Devamında adi seziyelerin dem ve damarlara karışması. Bu ibareyi nasıl anlamalıyız?
Yani sahabelerin dem ve damarına o adi seziyeler karıştı.
Evet.
Bu bir güzel bir teşbih. Yani dem ve damarla karışmak yapıla gelen bir benzetme. Yani buradaki benzetme şöyle oluyor. Şimdi bir insan diyelim bir gıdayı almadan önce gıda burada duruyor. Kendi de burada değil mi?
Evet.
Onu yedi mi? O onun dem ve damar. Dem kan demek değil mi?
Evet.
Onun kanına işledi mi, damarlarına geçti mi? Artık bu gıdayı bir daha geri çevirebilir misiniz?
Çeviremezsiniz.
Buna teşbih yapılıyor. Yani o güzel secdiyeler onun damarlarını işledi. Yani insan bir secdiyenin güzelliğini kabul eder akılen. Kalbinde meyleder ya keşke ben de böyle olsam. Ama nefis araya girer, şeytan araya girer, kötü arkadaşlar araya girer. Bir türlü başaramaz. Değil mi?
Evet. Ha.
Ama şimdi onu başardı mı? Kötü arkadaşlara rağmen, nefse rağmen, şeytana rağmen başardı mı? Yine peşini bırakmaz bu düşmanlar. Aynı işi devam ettire artık bunun kanına işler, düşmanlar bir halt edemezler. Düşmanlar dışarıda kalır.
Evet.
Seciye artık kana işlemiştir, damarı işlemiştir. Bunu söküp atamazlar artık. İşte sahabelerin eski bütün kötü ahlaklarını %100 terk etmelerini, yerine yüksek seciyelerin yerleşmesini ustadımız bir gıdanın damara kanı işlemesine benzetmiş oluyor burada.
Evet.
Ya, harika bir şey.
Evet.
Ya tahkik iman, değil mi? Taklidi iman, şüphelere mağlup olabiliyor. Çünkü daha dem ve damarlara işlememiş yani bu teşbihe göre.
Evet.
Ama dem ve damarlara işlediği mi tahkik iman? Artık o şeytanları diyor Üstad. Ancak aklı ulaşabiliyor sekeret vaktinde.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
Akla. Ama bu iman tahkiki kalpten geçip, akıldan geçip kalbe, kalpten sırra, sırrın sırrına işledi mi? Artık şeytanları oralara işlemiyor. Sanki dem ve damara geçen kan gibi, gıda gibi.
Evet. Dokuzuncu deşya, hem bilirsin küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacalet avet bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata, pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedat, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtas bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak, şedid, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella. İn hüve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz. Hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstahnidir. Hakikat biyinin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın. Bu reşayla ilgili birkaç şıklı sualımız olacak. Birincisi, bu reşada Peygamberimizin Aleyhisselam davasına yalan ve hilenin karışmasının mümkün olmadığı nazara veriliyor. Düşmanların bu manada bir ithamları olmuş mu?
Yalan hile ithamı olmuş mu? Olmuş. Evet. Bütün peygamberlere olmuş. Yani bütün peygamberler hakkı tebliğ ettiklerinde karşılarına çıkanlar önce şöyle demişler, tabii değişik şekillerde bir kısmı diyelim. İşte sen peygamber değilsin, peygamber olsan melek olman lazımdı. Değil mi? İşte bu yalanlamadır bu.
Evet.
Değil mi? Yalanlamadır, sen peygamber değilsin. İşte melek olman lazımdı. Halbuki tam tersi olması lazım. Hani usta diyor ya, melek olsa nasıl örnek olacak?
Evet.
Evet, Cebrail Aleyhisselam da peygamber ama meleklere peygamber. İnsanlara peygamber olamaz. Ne yer ne içer ki bilirim, ne yiyilir ne içilir. Öyle mi?
Evet.
Mesela. İşte demek ki nefis, şeytan araya girince hakikatler ters yüz olabiliyor yani. Öyle demişler yani o şekilde. Yahut işte mucize göstermiş mesela. Bütün peygamberlerde de olmuş bu. Sihir demişler. İşte hakkı yine tebliğ etmiş. Etrafındakiler bilhassa diyelim şeyde olduğu gibi, Firavun'da olduğu gibi yahut Belkıs'ta olduğu gibi etrafındakiler demişti ki bu senin saltanatına göz koydu. Peygamber falan değil. Bunun derdi saltanat. Seni indirmek istiyoruz makamında, yerine geçmek istiyor gibi. Bütün bu ve benzeri ithamlar bütün peygamberler yapılmış. Dolayısıyla peygamberimize de yapılmış. Yani ona da sihir demişler mucizelerine. Yani peygamber olduğunu inkar etmek. Yalandan kasıt bu yani. Sen peygamber evet. değilsin. Öyle bir şey yok. Yaptıklarında sihir demişler.
Evet. Hı. İkinci olarak Resul-i Kibriya Aleyhisselam hakkında Muazzez Üstadımızın sarf ettiği aşağıdaki vasıfların birer cümleyle izahını alabilir miyiz? Hı. Mesela pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük meselelerde, pek büyük davada.
Hı, pek büyük bir vazifede. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir tarifi var. Ben bu dersi okuyunca aklıma geliyor. Yani Kur'an-ı Üstad tarif ediyor. Buyuruyor ki Kur'an'ın vazife asliyesi nedir? Daire-i Rubiyet'in kemalatını ve şuunatını değil mi? Bir de daire-i Rubiyet'in de vezaifini ahvalini talim etmektir diyor.
Evet.
Yani Kur'an niye inmiş? Bu bütün semavi kitaplar için de aynen geçerlidir. Bütün ama kemali Kur'an'da olmuş. Kemali Kur'an'da. Yani niye Kur'an nazil olmuş ve semavi kitaplar? Allah'ı tanıtmak için. Daire-i Rubiyet'in daire-i Rubiyet, Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, efali, şuunatı tümle birden daire-i Rubiyet deniyor. Yani Allah'ı sıfatların fiillerini doğru olarak anlatmak. Olduğu gibi anlatmak yani. Bu görev Kur'an, bütün semavi kitapların başta gelen görevi bu. Peki buna karşı kullar ne yapacaklar? Daire-i Ubudiyet. O da kulluk görevi. İmandan başlar bu kulluk görevi. İşte amel-i salih, takva, güzel ahlak gider. Daire-i Ubudiyet'in ahvalini tanzim ediyor. Değil mi? Vezaifini, vazifelerini tanzim ediyor. İşte aynı bu mana bütün peygamberlerin de görevidir. Dolayısıyla peygamberimizin de görevidir. Yani Kur'an'ın vazifesi peygamberimizin vazifesidir. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla peygamberimizin görevi neymiş? Allah'ı tanıtmak insanlara en büyük bir vazife. Sonra ona karşı kulların yapması gereken vazifeleri talim etmek. Bu da en büyük vazife. Bundan daha büyük vazife düşünülemez yani. En büyük vazife budur.
Evet.
En büyük vazife. Sonra ne geçti?
Pek büyük bir vazifedat, pek büyük meselelerde.
Pek büyük mesele belli. İmandır mesele.
Evet.
Hidayettir mesele değil mi? İşte şirki kaldırmaktır. Tevhid yerleştirmektir mesele. İlahir.
Pek büyük bir haysiyetle.
Şimdi pek büyük bir haysiyetle. Peygamberimizin haysiyeti yani pek büyük. Nasıl büyük? Bir defa Hızlı'nın peygamberi. Bundan daha büyük bir haysiyet olmaz. Değil mi?
Evet.
Daha ileri mertebe olmaz. Pek. Sonra işte Miraç mucizesine mazhar olmuş. Bundan büyük bir haysiyet olmaz. Değil mi?
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın marziyatını neden razıdır, neden razı olmaz? Bunları insanlara tebliğ etmiş. Böyle bir vazife, böyle bir haysiyet sahibinin yalan söylemesi mümkün müdür? Hep oraya dayanacak değil mi?
Evet.
Ha. Evet. Sonra?
Pek büyük emniyete muhtaç bir halde.
O da öyle. Kısacası Üstad da ifade ediyor. Başta diyor kavim ve kabilesi ve amcası muhalif olduğu halde.
Evet.
Yani en yakınları karşı.
Evet.
O sadece en yakınlarına değil uzaklarına da, daha uzaklara da bütün dünyaya karşı tevhid davasını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Savunuyor ve onların tümünün yanlış yolda olduğunu ilan ediyor.
Evet.
Böyle bir kişi elbette büyük bir emniyete muhtaçtır. Ki herkes ona düşman çünkü.
Evet.
Herkes düşman olunca pek büyük bir emniyete muhtaç bir halde demektir. Evet.
Pek büyük bir husumet karşısında.
O da onun lazımı zaten. Evet. Düşmanlıkları da pek büyük.
Devamında hasımlarının damarına dokunmak. Bu tahrik edici bir hususiyet gibi görünüyor.
Tahrik edici.
Evet.
Şimdi hasımların damarına dokunmak. Tabii daha önceki bir sohbeti geçti ya, ustadımız diyor. Hayalen o asla gitmek lazım diyor. Cezret araba.
Evet.
İşte hayalen gidelim. İşte tablo, az önceki tablo. En yakınlar ona karşı. Bütün dünya onun karşısında. Pek büyük emniyete muhtaç bir haldeyken yine ne yapayım, korkmadan, çekinmeden hasımların damarını dokunduracak şekilde konuşuyor. Siz yanlış yoldasınız diyor.
Evet.
Eğer dönmezseniz bu yoldan, akıbetiniz cehennemdir. Ebedi azap çekeceksiniz diyor. Değil mi?
Evet.
Bu damarı dokunduruyor. Şimdi bu manevi bir harf var ortada. Tevhid davası bir kişinin ya da bir grup insanın davası. Şirk bütün dünyanın davası. Şimdi bu manevi muharebe de karşının moralini bozmak da önemlidir yani. Bir de karşıyı şüpheye düşürmek. Ya bu zaten neye güveniyor ki biz bu kadar zayıf, aciz, madden olmasına rağmen biz de bu kadar kalabalık, biz de nasıl meydan okuyor falan.
Evet.
Adamları şüpheye düşürüyor yani. Değil mi?
Evet.
Şimdi Üstad küfrü ikiye ayırıyor. Diyor ki biri Adem'i kabul, diğeri kabul Adem. Adem'i kabul etmemek, lakaytlık diyor. Bizim işimiz fazla değil bunlarla. Bunlar inşallah az bir şeyle
çabuk
intibaha gelebilir, az bir gayretle. Diğeri kabul Adem diyor. Küfrü davet etmek ve insanları da o yanlış yola sokmak için özel gayret gösteren insanlar. Bizim asıl hasımız bunlar. Bunlara karşı biz de yani bu asırda da bu tip insanlara karşı dik durmak lazım yani. Efendim, haysiyetimizi tam korumak lazım. Ve icramı tehdit etmekle yanlış yoldasınız diye hakkı onlara net tebliğ etmek lazım.
Evet.
Onlar karşısında zaaf gösterilmez. Hani üstadımız şey için diyor ya, kibir için. Bir tekebirlere karşı diyor tevazu. Tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir diyor. Kibirli insanlara tevazu gösterdin mi kendini daha büyük zanneder.
Evet.
Sana iyice baskı yapar. Bu kibrin çok ötesinde. Adam küfrü davet ediyor ve tevhid davasını çürütmek istiyor. Öldürmek istiyor muvahhidleri.
Evet.
Böyle insanlara karşı elbette tevazuyla değil de damarına dokunduracak şekilde konuşmak gerekiyor. Zaten peygamberlerin malum iki büyük görevi var. Biri tebşir, diğeri tenzir. Tebşir cennetle müjdelemek. Yani dolayısıyla amele imana ve salih amele teşvik etmek. Tenzir de cehennemle korkutmak. Küfürden, şirkten ve haramdan, günahlardan sakındırmak. İki görevi var.
Evet.
Şimdi burada şeylere karşı o Adem-i Kabul cephesine, Kabul Adem cephesine karşı tenzir öne geçiyor burada. Korkutmak.
Evet.
Yani ondan sonra yine tebliğ yapıyor Peygamberimiz yine. Siz yanlış yoldasınız, akıbetin cehennemdir. Demekle kalmıyor. Bundan kurtuluşun yolu imana gelin, tevhide girin diye peşine şey de geliyor. Tebliğ de geliyor. Tebliğin akıbeti de tebşirdir zaten. Cennetle müjdelemek.
Evet. Ayrıca onun aleyhisselatü vesselam sözlerinde hilaf bulunmayacağı ve hilenin karışmayacağı ifadesi sadece vahiy ile mi ilgilidir? Bütün sözleri ve halleri için de geçerli midir?
Evet. Şimdi bunun zaten cevabı paragrafın sonunda var. Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella diyor. İn huve illa vahyin yuha. Evet, hak aldatmaz, hak kalbin aldanmaz. Şimdi Cenab-ı Hak Peygamberimizin bütün konuşmaları vahiy ile diyor.
Yani evet.
Bütün dediğim tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim ayetleri. Diğerleri de, diğer konuşmaları da ya hadis-i kutsi, bunlar da yine aslı vahiy, kelamını Peygamberimiz söylemiş oluyor. Diğer grup, diğer hadisler, onlar da usta diyor, Kur'an'ın tefsiridir diyor onlar.
Evet.
Bir de İslam'ın kaynağı bunlar yani. Şimdi Peygamberimizin efali, ahvali, akvali, sünnet. Yaptığı işler, efali, akvali, sözleri. Bir de ahvali, halleri ne oluyor? Sünnet oluyor. Bunlar İslam'ın temel kaynağı yani. Hadis ayetten sonra bunlar geliyor.
Evet.
Bunlar da hir oldu mu aşağı aşağı. Bunlar yanlışlık oldu mu İslam'ın temeli sarsılıyor demektir. Onun için Cenab-ı Hak peygamberimizi muhafaza ediyor yanlışlıklardan. Bütün peygamber olduğu gibi peygamberimizi de.
Evet.
Çünkü peygamberde ismet sıfatı vardır. İsmet yani ona günah dokunmaz demek. Yani günah işlemezler. Fıtratları böyle. Hani diğer, bunu da yer gelmişken söyleyelim. Peygamberler ismet sıfatıyla mutasıftırlar. Diyelim sahabeler var, işte asr-ı müceddidleri var, büyük zatlar, bunlar illa günah mı işlemişlerdir? Değil. Günah işlemiş olabilirler. Onlar da isme sıfatı değil diyor, hafiz ismi tecelli diyor diyorlar.
Evet.
Hıfzı, Allah'ın hıfzı inayetiyle onlar da günahtan korunmuş olurlar. Bak, peygamberlerdeki öyle değil. Bir gayret göstermeye sanki de gerek kalmadan yaratılışları günahtan uzak.
Evet.
Yani güneş gibi yani. Güneşe gölge düşmemesi gibi bir şey. Hani güneşte karanlık olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Yani bu güneşin yaratılışında bu vardır. İşte peygamberlerin yaratılışında bu vardır yani. Onlara günah olmaz. Yanlışlık da hata da olmaz ama ne olur? Zelle deniyor ona. Yani Hazreti Adem babamız olduğu gibi. Diyelim ki bir müşaverde Peygamber Efendimiz harbi şurada yapalım demiş de sahabe demiş ki burada yapalım hani. O müşaverenin ehemmiyeti bize ders veriyor. O tip yanılmalar günah değildir zaten. Yani tecrübe noktasında bence böyle demiş, sahabe de böyle demiş ve Peygamberimiz sahabeye tabi olmuş. O cepheyi onların dediği şekilde kurmuş değil mi?
Evet.
Yani bu ama günah olan hiçbir konuda Peygamberimizin bir yanlışlığı düşünülemez. İsme sıfatı buna manidir. İşte dediğim gibi efali gibi akvali de tertemizdir. Sözleri de hatadan salimdir. Ahvali de, halleri de yine hatadan salimdir. Çünkü Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır Peygamberimiz ve onun efali, ahvali, akvali bunlarda hata düşünülemez.
Evet.
Evet.
Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri de bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.